Ayrım 66.
Babam ve oğlum. Demirtaş Ceyhun. Babam gerçekten anılarımdaki gibi kimselerin yenemeyeceği kadar güçlü kuvvetli iri yarı bir adam mıydı? Ne garip. Aradan bunca yıl geçmiş olmasına karşın oğlumun şımarıklıklarına sinirleniverince sabahleyin gene birden onu anımsadım. Gözümün önünde beliriverdi çocukluğumdaki bütün iri yarılığıyla. İçim bir hoş oldu. Hüzünlendim. Daldım gittim. Kendime geldiğimde bir de baktım çalışma odasındayım. Dolaptan albümleri çıkarmış, dört bir yana saçmışım içindekileri. Sararmış solmuş o eski fotoğrafları karıştırıp duruyorum anlatılamaz bir özlemle. Benim can babam. Nasıl da yufka yürekli, sevecen, iyilik dolu bir insandı ya. Bir çırçır fabrikasında çalışıyordu. Ambar bekçisiydi. Tıpkı öteki bekçiler gibi koyu kahverengi kalın yünlü kumaştan üniformasını yaz kış çıkarmazdı üstünden. Bekçi kasketi öylesine oturmuştu ki başına, şapkasını çıkardığı zaman bile alaboras kesilmiş o kısacık kırçı saçlarında izleri dururdu çukur çukur. Kim bilir ne pahasına çekmiştir şu fotoğrafları. Duvara gerili kara bir bezin önündeki sandalyeyi, gene hafifçe yana kaykılmış kasketi ve bekçi üniformasıyla katılarak oturmuş, beni de kucağına almış. Öylesine mutlu ki gözlerinin ışıl ışıllığından belli. Yüzünün o ince çizgilerinde de gerçekten bakar bakmaz insanın içini ısıtan kutsal, soylu bir yan var. Fotoğraflarına bakılacak olursa pek de iri yarı bir adam olmasa gerek. Yoksa ben de mi bütün çocuklar gibi babamı olduğundan daha iri yarı görmüşüm kim bilir? Oysa bir günden bir güne kendini olduğundan başka türlü gördüğünü, anlatmaya kalkıştığını, övündüğünü, böbürlendiğini, palavralar sıktığını anımsamıyorum. Hatta tam karşıtı. Kendisini bir başkası birazcık övecek olsa hemen sustururdu. Hayır, hayır. Bu fotoğraflar gerçeği yansıtmıyor eminim. Babam iri yarıydı, güçlü kuvvetliydi. Mahallede herkes hayrandı ona, kıskanırdı. Hatta çekinirlerdi bile. Yürürken yeri çın çın öttürürdü. Üniformasının içinde dimdik duruşu, yürüyüşü, sigarasını tüttürüşü, hele ceketinin sol üst cebinden sarkan kalın zincirli düdüğü ve sanki biraz da inadına gözlere sokulurmuşçasına sağ kasığının üzerine kaydırılmış, kılıfı her zaman pırıl pırıl yılan ışıltısı tabancasıyla öylesine görkemli, öylesine höflüydü ki beni kucağına oturtmuş, öpe koklaya, sevecen sevecen sevip okşarken şöyle birazcık şımarıp yalışı verecek olmayayım ama hemen kaşlarını çatardı. O sevimli doğulu ağzıyla "Ula!" derdi. "Hele bizim gibi erkek kısmına şımarıklık yakışmaz bilesin." Sonra da sol kolunu omuzumdan aşırıp yatırıverirdi beni kucağına. Popoma pat pat vururdu. Ama bilirdim hepsi şakadan. Kaşlarını çatması, popoma vurması. Yalancıktan. Çünkü popoma birkaç kez vurduktan sonra gene kucaklayıverir. "Bire can oğul!" derdi. "Bire kurban!" derdi öpe koklaya. "Sakın ola ha!" Benden sana baba nasihatı. Sakın ola ki başkasının gücüne güvenip yiğitliğe kalkışmayasın ha. Sakın ha, küpe ola kulağına. Ne demek isterdi ki babam? Başkasının gücüne güvenip yiğitliğe kalkışmak da nasıl bir iş acaba? Çocuk aklımda bir türlü çıkaramazdım. Meğer benim de baba olmam gerekmiş dediklerini bir tamam kavrayabilmem için. Anca baba olunca bilincine varabildim. Nitekim kaç kez? Anca nice sonra bir de farkına vardım ki oğlumu karşıma almışım. Sanki hala çocukça bir öykünmeyle babamın o sözlerini yineleyip duruyorum. Yineleyip durduğumun da bilincine varmadan. İşte bu sabahta nasıl olmuş birden öfkelenivermişim. Oğlumu karşıma çağırmamla yüzüne tokatı yapıştırmam bir olmuş. Kim bilir çocuk belleğime çakılmış kalmış babamın o sözleri mi birden depreşivermiş babamı anımsamamışım gene. Neymiş? Güya öğretmeni kendisini herkesin önünde haksız yere dövmüşmüş. Bu haksızlığa dayanamadığı için de, çünkü ben de dayanamazmışım haksızlığa. Birden dikilmiş öğretmenin karşısına, "Sen benim babamın kim olduğunu biliyor musun?" diye bağırmış. "Akşam söyleyeceğim babama beni haksız yere dövdüğünü. Seni bu okuldan sürdüreceğim." demiş. Sonra da küstah küstah. Sabah sabah karşıma geçmiş, "Haksızlığa dayanamadım baba." diyordu. "Sen de haksızlığa dayanamazsın ya," diyordu. Aklınca beni de kışkırtmaya çalışarak şımarık şımarık. Birden nasıl oldum? Gözlerim kararı verdi. Kan beynime sıçradı. Demek o öfkeyle kendimden geçmişim ki. Hangi yıldı? Galiba ilkokul 5. sınıfta. Hiç unutmam, bahardı. Evimizin o küçücük avlusundaki zerdali ağacı tepeden tırnağa çiçeğe bulanmıştı. Yani başımızdaki bostanlar, sabahtan akşama koşup oynadığımız kırlar papatyalarla, gelinciklerle, renk renk çiçeklerle donanmıştı. Yemyeşildi. Bir cumartesi sabahı olmalı ki babam işe gitmemiş, serçelerin cıvıltıları arasında sabah çayımızı yeni içmiş bitirmiştik. İster misin dedi babam, bugün seninle birlikte gezelim. Hava çok güzel. Atatürk Parkı'na götüreyim seni. Hı, ister misin? Nasıl istemem? Bir sevinmişim, bir sevinmişim, anlatamam. Utanmasam sokağa fırlayıp bar bar bağıracağım. Çocuklar, duydunuz mu, babam beni Atatürk Parkı'na götürecek. Babamla birlikte gezeceğiz bugün. Babamla birlikte olmak. Babamın yanında olmak içim içime sığmıyordu. Annem elimi yüzümü silip üstümü başımı değiştirdi mi? Babam ne zaman giyindi, kuşandı? Aklımda kalan, daha evimizin önünde babamın eline sıkı sıkı yapışmışım. Ah, ne olur birileri görse bizi, arkadaşlarım görse, utanmasam kucağına sıçrayıp yolda da yanaklarından öpecektim babamı. Arada bir hayran hayran süzüyordum. Neredeyse bulutlara değecekmiş gibi başı. Onca mahalleyi, o daracık sokakları, çamurlu toprak yolları ne zaman geçmişiz? Ne zaman varmışız bu asfalt caddeye? Atatürk Bulvarı'na. Babamın postallarının kabaraları sanki daha bir fiyakalı çınlıyordu asfalt yolda. O güne dek hiç görmemiştim Atatürk Bulvarı'nı. Geniş yolun iki yanındaki köşkler, şatolar, villalar öylesine görkemliydi ki, mermer basamaklı o kocaman giriş merdivenleri, bahçelerindeki aslan, kanatlı bebek yontuları. Her yer binbir çeşit çiçekle bezenmiş, her cayi menekşeler, güller. Öylesine bakımlıydı ki, yol kıyılarında da dev palmiyeler vardı. Şaşırmadım mı, kıskanmadım mı anımsayamıyorum. Belki şaşırmadım demem olanaksız ama kesinlikle söyleyebilirim, kıskanmamışımdır. Çocuk kısmı nereden bilsin ki varsıllıkla yoksulluğun arasındaki farkı? Benim için de dünyanın en güzel evi evimizdi. Mahallemiz dünyanın en güzel mahallesiydi. Mahallemizde de kimsenin kimseden farkı yoktu. Öteki evler de tıpkı bizimki gibi. Belki tek katlı, sedirden, çamur sıvalı, derme çatma. Ama olsun, herkes birbirine benzerdi yani. Kimileri bugün aç, yarın tok. Kimileri ise bugün tok, yarın aç. Okulumuz da öyleydi. Örneğin gözlü trahomsuz çocuk yok gibiydi aramızda. Ne giysilerimizin eskiliğinin, yıpranmışlığının, yamalı oluşunun farkındaydık, ne de ayakkabılarımızın patlak oluşundan gocunurduk. Öğretmenlerimiz de ayıp olan yamalı elbise giymek değil, ayıp olan biz kezmektir derlerdi zaten. Bizimkinden başka türlü bir yaşam olsun. Mahallemizden başka türlü bir mahalle. Okulumuzdan başka türlü bir okul. Olanaksız. İnandıramazdı kimse bizi böyle bir şeyin olabileceğine. Büyükler mutlaka oralarda da bekçilik, çöpçülük, seyyar satıcılık, hammallık, inşaat işçiliği, eskicilik falan yapıyorlardı. Çocuklarsa yaz tatillerinde simit satıyorlardı, karamele şekeri satıyorlardı, ayakkabı boyuyorlardı sokak aralarında, dükkanlara çırak duruyorlardı. Başka türlü nasıl olur ki? Sonra daha güzel bir yaşam biçimi olsa, bizimkinden daha güzel bir ev yapılabilse babam niçin yapmasın? İşte bu nedenle Atatürk Parkı'nın çevresindeki binaların o olağanüstü irilikleri karşısında mutlaka şaşırmışımdır. Ama kesinlikle söyleyeyim ki kıskanmamışımdır oraları. Anımsadığım mahalledeki arkadaşlarıma coşkuyla anlatabileceğim yeni şeyler görmenin heyecanıyla gözümü kırpmadan çevreyi süzmem. Kaç saat dolaştık oralarda. Zaman nasıl da geçmişti ya. Parkın o anlatılamaz bakımlılığı, o birkaç adam boyundaki bronzdan Atatürk. O yaralı asker. Üstüne anakartal gibi kapanmış, elleri pençe pençe kadın. Sonra fıskiyeler. Fıskiyeler, dev çam ağaçları, okaliptüsler, palmiyeler. Havuzun çevresi renk renk menekşe doluydu. Yemyeşil çimdi ağaçların altı. Çılgıncasına koştum çimlerin üzerinde, atladım, sıçradım, yuvarlandım, takla attım. Babamla havuzun çevresindeki kanepelerden birine oturduk, simit yedik. Demek vakit epey geç olmuş ki babamla gene el ele dönüyorduk artık, mutlu, uçarı. Galiba o ayrıcalıklı mahallelerden çıkmak üzereydik. Nasıl oldu? bir köşe başında karşıya geçmek için tam kaldırımdan inmiştik ki birden bir otomobil fren yapıp zınk dadak durması çiğneyecekti bizi. Hatta tamponu babama birazcık çarptı bile. Kendimizi zor attık geriye de canımızı kurtardık. İşte ne olduysa o an oldu. Hem korkudan hem öfkeden kendimden geçmişim demek ki olay nasıl başlamıştı tam da farkına varamadım doğrusu. Babam mı? O adama bağırmış çağırmıştı ilkin. Yoksa o adam mı henüz üstümüze gelmiş hem de ayılar diye bağırıp küfretmişti bize. Farkına vardığımda otomobilin kapısını hışımla açmış, fırladığı gibi babamın üstüne atılmıştı. Sahi babamın bekçi üniforması yok muydu o gün üstünde? Demek yeni yeni buluğa ermenin yiğitlenmesiyle birden kendimi yitirmişim. Babamın elinden çekip kurtardığım gibi elimi var gücümle adamın üzerine saldırdığımı anımsıyorum. Önce karnına bir toz vurmuşum. Adam bayağı sendelemiş ama düşmemişti. Yeniden karnına toz vurmak için saldırıyordum ki birden sağ kulağımı yakalayıverdi. Vurdu. Şimşekler çaktı gözlerimin önünde. Bu kez de başımı döndürmüş, ağzımla bileğini yakalamış, hart diye ısırmışım. Can havliyle vay piç kurusu, vay diye bağırdı ve öteki eliyle şaplığı yapıştırdı yanağıma. Tokadı yedikçe bildiğim bütün küfürleri sıralıyordum. Bir yanda ayaklarına indiriyordum tekmeyi. Bileğini dişlerimin arasından kurtarmıştı. Kulağımı habire burup çekerek tokadı yapıştırıyordu artık nereme gelirse. Baba diye bağırdığımı anımsıyorum en son. O an hala gözlerimin önünde kolay kolay inanılır şey mi? Benim o koca babam, o koca bekçi babam adama saldırıp beni kurtaracağı yerde vurmayayım diye beni tutuyor sanki suçlu biziz. Özürler diliyor o pis adamdan. Ezilip bükülüyor karşısında. Farkına varınca nasıl oldum anlatamam. Sanki ortalık kararı vermişti. Zindana kesmişti dünya. Hırsla bir silkindim, kurtuldum babamın ellerinden. Yeniden adama saldırıyordum ki gene babam ardımdan öfkeyle atılmış yakalayıvermişti omuzlarımdan. Bu kez de o yakalayıp beni döndürmesiyle şaplağı yanağıma indirmesi bir olmuştu. Nasıl oldum inanamıyordum bir türlü. Nasıl olur ya Rabbi? Babam o yabancıya bize saldıran o pis adama değil de bana vursun ha? Dokunsalar ağlayacaktım. İçim içime sığmıyor. Şöyle bir an babamın gözlerinin içine hınçla baka kalmışım. Her şey artık öylesine anlamsızdı ki sanki niçin yaşıyorum? O bir anlık kararsızlıktan sonra düşünmeden döndüm, fırladım. Var gücümle koşmaya başladım evimize doğru. Koştum, koştum, koştum soluk soluğa. Gidecek başka yerim olmadığı için öylesine hayıflanmıştım ki o gün. Çaresiz döndüm geldim eve. Bir odaya kapandım. İçin için ağladım saatlerce. Babamın beni böyle haksız yere dövmesini sindiremiyordum içime. Daha doğrusu o pis adamın karşısında yenik düşmemizi, babamın o pis adamın karşısında ezilip büzülmesini, özürler dilemesini, sonra da tutup beni dövmesini içime sindiremiyordum. Her şey anlamsızdı artık. Yaşamak, babam, ev, her şey ama her şey. Dehşetli yalnızdım, güçsüzdüm, zavallıydım. O günden sonra da bir daha babamla gene eskisi gibi şöyle yürekten hiç konuşmadım. Hep kırgındım. Ne yaptıysa gönlümü alamadı bir türlü. Bazen zorla yakalayıp saçlarımdan öpüyordu, kokluyordu, seviyordu ya boşuna. Bir hafta 10 gün kadar sonraydı. Dersteydik. Sınıfımızın kapısı açıldı. Odacılardan biri girdi. Usulca sokuldu. Öğretmenimin kulağına pısır pısır bir şeyler söyledi. Cabbar dedi öğretmen. Müdür bey seni çağırıyormuş. Düşünmeksizin takıldım odacının ardına. Biz odasına girer girmez müdür bey masasından kalktı konuşarak sevecen sevecen yanıma geldi. Saçlarımı okşamaya başladı. Cabbar dedi. Baban bir kaza geçirmiş hemen eve gideceksin. Doğrusu dediklerini o an tam da kavradığımı söyleyemem. Gene düşünmeden koştum eve geldim. Baktım anam iki gözü iki çeşme ağlıyor. Komşu kadınlar başına birikmişler. Hemen anladım ağıtlardan babam ölmüştü. Gece fabrikanın deposuna hırsızlar girmiş, babam karşı koyunca silahla vurmuşlar. Hastaneye kaldırılmış ama kurtulamamış. Dondum kaldım öyle. Ağlayamadım bile. Rahmetli anam, benim can anam. Binbir sıkıntıya göğüs gerdi, bulaşığa gitti, çamaşıra gitti, temizliğe gitti, kimselere boyun kırmadan yetimine babasızlığını duyurmadı. Okuttu, yetiştirdi. Tam üniversiteyi bitirdiğim yıldı öldü. Şimdi şu odaya kapanmış, bu eski, solmuş, sararmış fotoğrafları karıştırarak ne arıyorum? Niye arıyorum ya Rabbi? Bazen öyle oluyorum ki sanki bu fotoğraflardaki ufak tefek, çelimsiz, çelebi adam babam değil de benim. Benim fotoğraflarım bunlar. Gerçekten nasıl da benziyor ya bana? Yaşlandıkça sanki daha çok benziyorum. Bütün çocuklar gibi ben de mi babamı kendim yaratırmışım? Sabah sabah çocuğumu niçin dövdüm sanki o bir anlık öfkeyle? Gerçekten haksız mı ki çocuğum? Hayır, hayır, çocuğum haksız değil. Gidip sarılmalıyım, doya doya öpmeliyim onu. Kendimi bağışlatmalıyım. Elbette çocuklar babalarına güvenmeliler. Ama babam... Hayır, hayır, gidip sarılmalıyım ona. Oğul, oğul demeliyim. Babalar da sizin gibi çocuktu bir zamanlar. Babalar da çocuktur. Güçleri onların da sınırlıdır yani. Tıpkı sizin gibi. Onlar da basit birer insan. Hiçbir olağanüstülükleri de yok yani. Ama nasıl denir bunlar? Oğlum, çocuklar...